Habercilerin İşleri 22. bölüme geldik ve bu bölümde Pavlos'un Yeruşalim'deki kızgın kalabalık önünde yaptığı savunma anlatılmaktadır. Pavlos burada Mesih ile nasıl karşılaştığını ve bundan sonra başında ne gibi olaylar geçtiğini anlatıyor. Daha sonra kendisini tutsak biri olarak kamçılanmaktan kurtarabilmek amacıyla sahip olduğu Roma yurttaşlığının kendisine tanıdığı haklara sığınıyor. Kardeşler ve büyükler, yapacağım savunmaya kulak verin diye başlıyor 22. bölümün 1. ayetinde Pavlos konuşmasına. Pavlos kardeşler diye başlıyor. Yani bunlar kendisiyle aynı soydan geliyordu. Ama işte Pavlos'un kardeşler dediği bu insanlar şimdi onu öldürmek istiyorlardı. Pavlos böyle konuşmakla onlarla alay mı ediyordu? Kesinlikle hayır. Alay etmiyordu çünkü yaşlılara saygı gösterdiğini belirterek onlara burada büyükler ve sonra da kardeşler diye hitap ediyor. Pavlos'un kendileriyle İbranice konuştuğunu duyunca halk daha da suskunlaştı. Pavlos anlatmaya başladı 2. ayet. Pavlos İbranice konuşmaya başlar başlamaz onlar seslerini kesmişlerdi. Bu fırtınanın birden kesilivermesi ve azgın denizin birden süt liman oluvermesi gibi bir şeydi. Şimdi onlar kendilerinden birini dinliyorlardı. Pavlos sözlerine kendi geçmişinden söz ederek şöyle başlamıştı. Ben Kilikya'nın Tarsus kentinde doğmuş bir Yahudiyim. Yetişmem ise bu kentte oldu. Gamaliel'in dizi dibinde ataların yasasına sımsıkı bağlılıkla eğitildim. Bugün burada bulunan hepiniz gibi ben de Tanrı'nın ateşli bir bağlısıydım. 3. ayet. Pavlos o günün Yahudi önderleri ve din adamları tarafından baskı görüyordu. Pavlos kendisinin de onlardan biri olduğunu belirterek kendisinin de bir ferisi olduğunu söyledi. Pavlos'un onlara bu kadar sempati duymasının ve onlara karşı bu denli sevgi dolu olmasının nedeni onların tam olarak neler hissettiklerini biliyor olmasıydı. Pavlos onları da Mesih'e kazanmak istediğinden onlara kendisinin ne gibi bir geçmişten geldiğini anlatıyordu. Pavlos'un geçmişi çok ilginç ve çarpıcıydı. Tarsus kenti gerçekten o günlerin Yunanca öğrenme merkeziydi. Pavlos'un yaşadığı günlerde var olan en ünlü üniversite, altın dönemlerini tamamlamış bulunan Atina ya da Korintos üniversiteleri değil, Tarsus Üniversitesi'ydi. Şüphesiz Pavlos, Tarsus'taki bu üniversitede eğitim görmüş, Yunancayı ve Yunan kültürünü orada öğrenmiş ama aynı zamanda Yeruşalim'de Gamaliel'in verdiği derslere de katılmıştı. O günün seçkin bilim adamlarından biri olan Gamaliel'in gözetimi altında yüksek ihtisasını tamamlamıştı. Şimdi halk işte böyle bir geçmişten ve birikimden gelen Pavlos'u dinliyordu. Bu yola saldırmam onları öldürmeye dek vardı diyor Pavlos 4. ayette. Erkekleri de kadınları da bağlayıp cezaevine attırdım. Dikkat ederseniz Pavlos Mesih'i izleyenlerin oluşturduğu gruba bu yol adını veriyordu. Bu gruba kilise, mesihçiler ya da Hristiyanlar demiyor. Pavlos böyle söylemekle hem onların hem de kendisinin anladığı bir terimi kullanıyordu. Sanımca bu yol terimi bugün de hala iyi bir terim olarak kullanılabilir. Peki nedir bu yol? Bu yol, yol, gerçek ve yaşam diyen İsa Mesih'tir. Bu yol Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Pavlos burada şöyle demek istiyordu. Bakın ben de sizin geldiğiniz yerden geliyorum. Ben de sizin aranızdan biriyim. Ben söz konusu bu yola çok eza ettim. Sizin neler hissettiğinizi iyi biliyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri yaptım. Başkahin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa imanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işittim. Ey efendim sen kimsin diye sordum. Ses bana ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. Haberciler İşleri 22:5-9 ayetler arası. Pavlos onlara başından geçenleri anlatıyordu. Sanımca şimdi herkes hiç çıt çıkarmadan onu dinliyordu. Etrafta iğne atılsa sesi duyulurcasına büyük bir sessizlik vardı. Bu noktada durup bir konuya değinmek istiyorum. Pavlos'un Rab'be gelişi ve tövbe edişi olayının anlatıldığı İncil kayıtlarına geri gidecek olursak hatırlayacaksınız. Şunları okumuştuk. Saul ile birlikte giden adamlar afallayıp kaldılar. Sesi duydular ama hiç kimseyi görmüyorlardı. Ama burada Pavlos, yanımdakiler benimle konuşanın sesini duymadılar diyordu. Bu iki bakışta bir çelişkiymiş gibi gözüküyor. İncil'i eleştirip karalamak isteyenler bu ayetten söz etmeyi çok seviyorlar. Gerçeği söyleyeyim, burada herhangi bir çelişki yoktur. Adamlar bir ses duymuşlardı ama bu sesin ne dediğini ve kimin sesi olduğunu anlamamışlardı. Sadece bir ses duymuşlardı, o kadar. Ne yapayım ya Rab dedim. Rab bana ayağa kalk, Şam'a git dedi. Orada yapman için saptanmış bulunan her şey sana bildirilecektir. O ışığın görkeminden gözlerim kör olduğundan yol arkadaşlarımca elimden tutulup yöneltilerek Şam'a vardım. Şam'da yaşayan tüm Yahudilerce hakkında iyi tanıklık edilen, ruhsal yasa uyarınca Tanrı sayar bir adam vardı. Adı Hananya olan bu kişi geldi, ayakta durarak bana Saul kardeş dedi. Gözlerin yeniden görsün. O anda gözlerim tekrar gördü ve onu gördüm. Bana şunları söyledi. Atalarımızın Tanrısı seni kendi istemini tanımaya, hak olanı görmeye ve kendi ağzının sesini duymaya atadı. Çünkü sen gördüklerin ve duydukların üzerinde tüm insanlara onun için tanıklık edeceksin. 22. bölümün 10-15 ayetler arası. Buradaki sözlerden Pavlos'un Rab İsa Mesih ile özel bir görüşme yaptığını anlıyoruz. Bence Rab Pavlos'la Arabistan çöllerindeyken çeşitli söyleşilerde bulunmuş, ona birçok şeyler öğretmişti. Şimdi neden duraksıyorsun? Kalk, vaftiz ol, onun adını çağırarak günahlardan arın. Yeruşalim'e dönüp tapınakta dua ediyordum ki dalınca geldim. Rabbi gördüm. Bana çabuk davran, vakit geçirmeden Yeruşalim'den git dedi. Çünkü bana ilişkin tanıklığını olumlu karşılamayacaklar. Ben ya Rab dedim. Her sinagogda sana inananları cezaevine kapatıp döven kişinin ben olduğumu biliyorlar. Senin için tanıklıkta bulunan Stefanos'un kanı akıtılırken ben orada durmuş yapılanı onaylıyor ve onun canına kıyanların giysilerini gözetiyordum. 16-20 ayetler. Pavlos, Stefanos'un taşlanarak öldürülmesi olayını hiçbir zaman unutamıyor. Olayla ilgili görüntüler sürekli gözlerinin önüne geliyordu. Bunun nedeni Stefanos'u taşlanarak öldürülmesi olayından kendisinin sorumlu olmasıydı. Bu olay Pavlos'un düşüncelerinde silinmez bir yer tutmuş ve onun tövbe ederek Rab'be gelmesinde daha sonra büyük bir rol oynamıştı. Rab git dedi çünkü seni uzaklardaki uluslara göndereceğim. Bu sözü söyleyene dek Pavlos'u dinlettiler. Sonra birden seslerini yükselterek böyle bir insanı yeryüzünden kaldır dediler. Yaşamak yaraşmaz ona. 21-22. ayetler. Pavlos burada uluslardan söz ediyordu. Çünkü epey bir zamandır ulusların yaşadığı topraklarda bulunmuş, o topraklarda uluslardan gelen insanlara Rab İsa Mesih'i duyurmuştu. Yahudiler bunu biliyordu. Pavlos uluslardan söz eder etmez sanki bir fitil ateşlenmişti. Artık onu dinlemek istemiyorlardı. Onlar bağırmakta, giysilerini çıkarıp atmakta ve havaya toz savurmaktayken komutan Pavlos'un kışlaya getirilmesi için buyruk verdi. Halkın neden kendisine karşı böyle bağırıp çağırdığını öğrenmek için Pavlos'un kamçılanarak sorguya çekilmesini buyurdu. Haberciler İşleri 22-23-24. ayetler. Sizin de göreceğiniz gibi Pavlos İbranice dilinde konuşmaya geçtiği ve toplanan kalabalığa bu dilde konuştuğu için orada bulunan yüzbaşı onun söylediklerinden pek bir şey anlayamamıştı. Yüzbaşı neler olup bittiğini ve ne gibi bir sorun yaşandığını tam olarak kavrayamıyordu. Kalabalık öfkeyle Pavlos'un üzerine doğru yürümeye başladığı zaman yapabileceği tek şey Pavlos'u oradan alıp kışlaya götürmekti. Pavlos'u bir suçlu olarak değerlendirdiğinden onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istiyor, bu yolla bütün gerçeğin ortaya çıkarılabileceğini düşünüyordu. Kendisini sırımla bağladıklarında Pavlos orada duran yüzbaşıya Roma uyruklu bir yurttaşı hem de suçlu görülmemiş bir insanı kamçılamak sizce yasaya uygun mudur diye sordu 25. ayet. Pavlos baştan beri yanlış anlaşılıyordu. Yahudiler Tromifos'u tapınağa Pavlos'un götürdüğünü sanmışlardı. Oysa onu oraya Pavlos götürmemişti. Komutan onun Mısırlı bir isyancı lider olabileceğini sanmıştı. Ama Pavlos o kişi değildi. Onun kim olduğuna dikkat edin. O çok akıcı bir şekilde Yunanca konuşabilen bir Yahudiydi. Aynı zamanda bir Roma vatandaşıydı. Başına gelmekte olan bu kırbaçlanma olayından paçayı kurtarabilmek amacıyla kendisinin bir Roma yurttaşı olduğunu açıklayarak bu yurttaşlığın kendisine tanıdığı haklardan yararlanacaktı. Yüzbaşı bu sözü duyunca komutana giderek ne yapıyorsun dedi. Bu adam Romalı bir vatandaş. Komutan Pavlos'un yanına gelip söyle bana Romalı mısın dedi. Pavlos evet diye yanıt verdi. Komutan ben bu yurttaşlığı çok para karşılığında elde ettim dedi. Pavlos ben yurttaş olarak doğdum diye yanıt verdi. 26-28 ayetler arası. Gördüğünüz gibi bu komutan daha önce bir köleymiş. Daha sonra özgürlüğünü satın alabilmek için ya para biriktirmiş ya da bu parayı başka yerlerden bulmuştu. Roma ordusunda da epey ilerlediğinden şimdi bir komutan olmuştu. Doğuştan özgür olan bir Roma yurttaşını tutuklamış olduğu için şimdi aklı allak bullaktı. Pavlos'u sorguya çekmeye hazırlananlar hemen onu bıraktılar. Onun Romalı bir yurttaş olduğunu kavrayan komutan da korkuya düştü. Çünkü onu bağlamıştı. Yahudilerin Pavlos'u neden suçladığını iyice öğrenmeyi tasarlayarak ertesi gün onu serbest bıraktı. Başkahinlerle tüm kurulun toplanması için buyruk verdi ve Pavlos'u aşağıya getirip karşılarına çıkardı diyor 29 ve 30. ayetlerde. Komutan elindeki adamın önemli biri olduğunu anlamıştı. Elindeki adam kültürlü, eğitim görmüş ve Yunanca konuşan biriydi. Öyle sıradan kimselerden biri değildi. Bu adam bir Yahudiydi ama aynı zamanda bir Roma vatandaşıydı. Bu nedenle komutan herhalde kendi kendine şöyle düşünüyordu. Bu adama sıradan bir suçluya davranır gibi davranmayacağım. Ona karşı yapılan suçlamaların neler olduğunu öğrenmek için mahkeme yapacağız. Böylece komutan başkahinlerin ve diğer bütün kurul üyelerinin önünde bir mahkeme düzenlemeye karar verdi. Pavlos'un Roma İmparatorluğu'na kurtuluş müjdesini götüren bir haberci olmasını sağlayan birçok özellikleri vardı. Aynı zamanda Pavlos geniş bir dünya görüşüne sahipti. Yunanlılardan aldığı eğitim onu evrensel bir mesihçi olmaya hazırlamıştı. Musevi inanç sistemi altında almış olduğu eğitimde kendisini Mesih'in gelişi ve insanları kurtarmaya yönelik ölümü ve ölümden dirilişi konularını yorumlamaya hazırlamıştı. Onun Roma yurttaşı olması yönündeki bu niteliği sonuçta onun Roma'yı ziyaret etmesine de yol açacaktı.